Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Değerli dinleyiciler, padişahın hanımlarından veya cariyelerinden birisi bir çocuk doğurduğu zaman statüsü değişirdi ve padişahın hanımları arasında derecesi yükselirdi. Hele doğan çocuk erkekse, şehzade annesi olarak yeni bir hüviyet kazanırdı. Padişah çocuğu doğar doğmaz ona dışarıdan iyi bir aileden genç ve bebekli bir kadın süt nine olarak tayin edilirdi. Buna daye veya taya adı da verilirdi. Bu kadın anneye destek olarak çocuğu emzirirdi. Böylece süt nine annelik hakkı olan hakkı rıdaiye yani süt hakkına sahip olurdu. Çocuğu ayrıca sarayda yetişmiş tecrübeli, iyi huylu, zeki saray cariyelerinden bir de dadı tayin edilirdi. Böylece sultanların anne, süt nine ve dadıdan müteşekkil bir bakım ve terbiye grubu tamamlanmış olurdu. Doğan çocuk erkekse şehzade ise yani bir yaşına geldiğinde buna ilaveten ona bir lala tayin edilirdi. Çocuk 5-6 yaşlarında mektebe başlama zamanında onun bu kadrosuna bir de hocası, şehzade hocası ilave edilirdi. Çocuğun ilk hocası tabii annesidir. Ne olursa olsun anne padişah çocuklarının en mühim hocasıdır. Tabii öncelikle annenin rolü sevgi temeline oturan bir münasebet içinde çocuğuna doğruları, kaideleri, saray terbiyesini öğretmek ve kendisine öğretilenleri kontrol etmekti. Doğumundan ölümüne kadar devam eden sağlam bir münasebetti bu. Bunun yanında tabii saraydaki hayat annelere resmi bir takım vazifeler yüklemektedir. Nitekim şehzade anneleri 13-14 yaşına gelen oğluyla beraber sancağa çıkarlardı. Şehzade sancağa gönderilirdi sancak beyi olarak. Annesi de onunla beraber sancağa çıkardı. Burada şehzade evinin başı olarak mühim bir vazife görürdü şehzade annesi. Başta anne çocuğa terbiye veriyor, nezaret ediyor. Buna sancakta bir de Lala'nın katkısı ekleniyor şehzadeye. Annelerin çocuklarıyla alakalı resmi vazifeleri, şehzadelerin sancağa gönderilmelerinin son bulduğu 16. asır sonunda artmıştır. Sancağa giden son şehzade Sultan 3. Mehmet olmuştur. Onun yerine geçen Sultan 1. Ahmet, sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk sultan oldu. Artık saltanat veraset usulü değişmişti. Taht varisleri arasında babadan oğula değil de yaşı en büyük olan tahta çıkıyordu. Böylece kardeş katline de gerek kalmıyordu. Tabii bazen de çocuk yaşta padişah olduğu oluyordu şehzadelerin. Tabii böyle olunca annelerinin siyaset sahnesindeki ehemmiyeti artıyordu. Nitekim Sultan 1. Ahmet 14 yaşında, hatta 14'ü bile doldurmadan tahta çıkmıştı. Annesi Handan Sultan, Valide Sultan sıfatıyla oğluna destek olmaya çalışmıştır. Hatta Kaptan-ı Derya Derviş Paşa'yı çok beğenirdi Valide Sultan. Kin ve garazdan uzak biri olarak görürdü. Hatta oğluna Derviş Paşa'yı gözeteceği ve onun sözünü dinleyeceği hususunda analık hakkı ve süt hakkı üzerine yemin ettirmiştir ki bu enteresan hadiseyi Peçevi tarihinde anlatmaktadır. Sultan 4. Mehmet de genç yaşta, 7 yaşında, yatağı 7 yaşını doldurmadan tahta çıkmıştı. Çünkü başka bir şehzade yoktu. Annesi Hatice Terhan, Valide Sultan, oğluna naiplik yaptı. Çocuk sultan mühim toplantılara girerken annesi de kafesin arkasından toplantıları dinlerdi. Hatta bir toplantıda Mısır vilayetinin yıllık vergisini ödemediği mevzusunda münakaşa ediliyor da Sultan Mehmet Anadolu Kazaskeri Mesut Efendi'nin fikirlerini dinliyor. Sonra perde arkasından annesine ne dediğini duydun mu diye soruyor. O da doğru söylüyor diye cevap veriyor. Bunu da Naima tarihinde yazmaktadır. Hatice Terhan Valide Sultan oğlunun o belli geçiş döneminde en büyük destekçisi olmuş. Ve ondan sonra sadrazamlığı Köprülü Mehmet Paşa'ya vermesi hususunda oğluna telkinde bulunarak memleketin çok büyük bir badireden kurtarmıştır. Ve Köprülü Mehmet Paşa ve ondan sonra yerine geçen oğulları Fazıl Ahmet ve Fazıl Mustafa Paşalar hayırlı hizmetlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla Hatice Terhan Valide Sultan'ın hem Sultan 4. Mehmet'in padişahlığında hem de Osmanlı tarihinde çok mühim hizmeti vardır. Sultan 4. Murad'ın ve Sultan İbrahim'in annesi Mahbeyker Kösem Sultan da meşhur bir valide sultandır. O da Sultan 4. Murad 12 yaşında tahta çıktığı zaman ona naiplik yapmıştı. İki oğlundan da bir anne olarak çekmiş. Sultan 4. Murad 11 yaşında daha 12'yi doldurmadan tahta çıktığında annesinin sözünü dinlemezmiş. Sadrazama şikayet mektubu yazıyor valide sultan. Oğlum sabah çıkıp akşam eve geliyor. Onu hiç göremiyorum. Soğuktan kendini korumuyor. Devamlı spor yapıyor. Hastalanacak, beni dinlemiyor, çok üzülüyorum, tek dileğim hayatta kalmasıdır diye yakınmaktadır sadrazama. Nitekim Sultan 2. Murat iki kere hayati tehlike atlatacak kadar hastalık geçirmişti ve zaten 28 yaşında da vefat etti. İşte Mahbeyker Kösem Sultan'ın oğlunun bu hastalığından çok endişelendiği ve bundan dolayı sadrazama şikayette bulunduğu bu mektuplardan anlaşılmaktadır ki Mahbeyker Kösem Sultan da Osmanlı tarihinde hayli ehemmiyetli bir yeri olan, rolü olan bir valide sultandır ki bir müddet naibelik yapmıştır. Naibe padişah vekili demektir. Padişahla sadrazam, yani sadrazam, padişahın vekili olan sadrazam, kabinenin başkanı, icraatın başı olan sadrazam arasında aracılık yapan kimsedir. Ama bu aracılığı şifahi olarak yapmamaktadır tabii ki. Çünkü kafes arkasından konuşmakta veya kendi hizmetkarları vasıtasıyla bu münasebeti tesis etmektedir. Değerli dinleyiciler, sarayda şehzadelerin ve sultanların annesiz büyümemelerine çok itina gösterilirdi. Annesi vefat etmiş veya herhangi bir sebeple saraydan uzaklaşmışsa, dadılar anne vekili olarak vazifelendirilmişti. 19. asırda padişahların anneleri erken ölen çocuklar için dadı yerine kendi hanımlarından çocuğu olmayan bir tanesini veya çocuğu olsa bile bir başkasını dadı yerine anne olarak görevlendirdiğini görüyoruz. Mesela Sultan II. Murad'ın kızı Adile Sultan vardı. Şairliğiyle meşhur Adile Sultan'ın annesi Zernigar kadın efendi vefat ediyor. Vefat edince Sultan II. Mahmud kızını baş kadın efendi Nevhidan'a teslim ediyor. Nevhidan kadın efendi Adile Sultan'a çok iyi bakıyor. Kendi kızı gibi bakıyor. Onu çok iyi yetiştiriyor ve hakikaten Adile Sultan Osmanlı sarayı içinde en müstesna sultanlardan birisi olarak tarihe geçmiştir. Bunun gibi Sultan II. Mahmud'un annesi genç yaşta vefat eden Şehzade Abdülmecid'i Huşyar kadına teslim ettiğini biliyoruz. Hatta Sultan Abdülmecid analığına İsmetli Validem Kadın Efendi diye çok hürmetkarane hitap ederdi. Sultan Abdülmecid'in kızı Mediha Sultan, ki Sami Paşa ile evlenmiştir, sonra da damat Velid Paşa ile evlenmiştir. Mediha Sultan 1856'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Arkasından da 5 yaşında da babasını kaybetmiştir. Onu Sultan Abdülmecid'in hanımlarından Verdi Cenan kadın efendi büyütmüştür. Sultan II. Abdülhamid'in, yani Şehzade Abdülhamid Efendi'nin annesi Tiri Müjgan kadın efendi, Sultan Abdülhamid çok küçükken veremden vefat edince Sultan Abdülmecid bunu almış oğlunu ve çocuğu olmayan hanımlarından Perestu Kadın Efendi'ye evlatlık vermiştir. Perestu Kadın Efendi de Sultan Abdülhamid'e, Şehzade Abdülhamid Efendi'ye çok iyi bakmıştır. Ve Sultan Abdülhamid tahta çıktığı zaman Perestu Kadın Efendi'yi Valide Sultan ilan etmiş ve kendisiyle çok yakından alakadar olmuştur. Öyle ki kaynaklardan öğrendiğimize göre annesinin sırtına şalını alıp almadığını, hırka giyip giymediğini bile kontrol edermiş. Perestu Valide Sultan sıcaktan pek hoşlanmazmış. Ama yaşlı tabi, bünyesi zayıf, hastalanmaması için Sultan Abdülhamid'in yanına geldiği zaman yanındakilere güya çıkıştığını, siz mi annemi gene hırkasını çıkarmaya mecbur ettiniz, sırkasını çıkarttınız diye yanındakileri azarladığını, annesine bir şey diyemediği için ve böylece annesinin sıhhatine ve üşümemesine çok dikkat ettiğini biliyoruz. Evet, bu anne vekilleri gerçekten şehzadelere ve sultanlara, yani kendilerine emanet edilen çocuklara çok iyi bakmışlardır. Ve onlara annelerinin noksanlığını hissettirmemişlerdir. Padişah çocukları da görüldüğü gibi yetişkin birer insan olduklarında onlara sevgide ve hürmette kusur etmemişler. Onları hatırlamışlar ve münasebetlerini devam ettirmişlerdir. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında saraylarda ve konaklarda bir bebek doğduğunda anneye destek olsun diye bir süt nine bulmak eski bir gelenekti. Bu süt nineye daye, taye, taya gibi isimler verilirdi. Bilhassa saray çocuklarını emzirecek kadınların iyi bir aileye mensup olmasına ehemmiyet verilirdi. Daha sonra süt nineye çocuğun bakımında yardımcı olacak bir de dadı tutulurdu. Fakat Osmanlıların süt nine daya tabiriyle dadı tabiri birbirine karıştırılmıştır. Çünkü süt nine çocuğu emzirme müddeti olan 2-2,5 sene kadar sarayda bulunur. Çocuk sütten kesilince ayrılırdı. Dadı ise saraya daha önce alınmış, saray terbiyesini öğrenmiş, iyi ahlaklı, akıllı kalfalardan ve cariyelerden seçilirdi. Saraydaki cariyelerden bu işe uygun olanları dadı tayin edilirdi. Yani süt nine geçiciydi ama dadı kalıcıydı. Çocuğun süt verme dışındaki hizmetlerin hepsini işte bu dadı kalfa görürdü. Banyosunu yaptırmak, soyup giydirmek, masallar anlatarak uyutmak, kucağına alıp dolaştırmak hep dadının vazifesiydi. Bu sebeple saraylı çocuk annesinin ve dadı kalfının terbiyesiyle yetiştiği için çok kibar, nazik, ince düşünceli bir insan olurdu. Zamanı geldiğinde aile süt nineye hediyeler verir, süt nine de çocuğa görünmeden sessizce ayrılırdı. Çünkü İslam dininde çocuk ancak 2 veya 2,5 yaşına kadar emzirilir. Bundan sonra emzirilmez. Eski bir adet gereğince süt nine ayrılırken terliklerini kaldığı odada bırakırdı. Bunun haneyle olan münasebetini tamamen bitirmediğini böylece göstermiş olurdu. Süt verdiği çocuk erkekse, çocuk evlenirken kızı görmeye giderdi. Terliği de o gün giymesi için saklanırdı. İstanbul'daki zengin konaklarında bu adet yaşardı. Sarayda şehzade için kız görmeye gidilmeyeceğine göre dadının gelin almaya giden bir heyette bulunması tercih edilirdi. Sultan II. Murat, oğlu Şehzade Bayezid'i yani Yıldırım Sultan Bayezid'i, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Şah Hatun'la evlendirirken gelin almaya giden heyetin içinde Şehzade Bayezid'in dadısı da vardı. Gelin dadıya teslim edilmişti. Fatih Sultan Mehmet de Dulkadiroğullarının kızı Sitti Hatun'la evlenirken gelini almaya giden heyette dayesi de vardı. Dayenin çocuğa süt vermesi, hele süt verilen çocuk hanedana mensupsa dayeye çok imtiyazlı bir mevki temin ederdi. Hakkı rıdai yani süt hakkı sebebiyle çocuğun çevresinden hürmet görürdü. Çocuklar da dayelerine çok yakın olurlardı. Onları severler ve hayatları boyunca onlarla alakalarını devam ettirirlerdi. Fatih Sultan Mehmet, dayesi Ümmü Gülsüm'e İstanbul'da 2, Edirne'de bir cami yaptıracak kadar maddi destek sağlamıştır. Dayenin ehemmiyeti, annesinin Sultan Mehmet tahta geçmeden 3 sene evvel ölmesine bağlıdır. Fatih'in annesi erken vefat etmiştir. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet dayesini anne yerine koymuş ve ona çok alaka göstermiştir. Hatta Bursa'da Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu ev olarak bugün bilinen ve turistler tarafından ziyaret edilen 15. asır Türk evi ise aslında Fatih Sultan Mehmet'in dadısının evidir. Sultan II. Osman yani tarihlerin genç Osman dediği Sultan II. Osman 14 yaşında padişah olduğu zaman annesi Mahvilüz kadın efendi sarayda değildi. Ve padişahlığın ikinci senesinde de vefat etti Mahvilüz Sultan. Vefat edince Sultan Osman'ın dayesi anne vekili oldu. Onun yerine geçti ve maaşı arttırıldı. Sultan II. Bayezid Ferruşah kadın efendiden olan şehzadesi Mehmet Kefe Sancak Bey iken vakitsiz ölüverince orada kalan dadısına maaş bağlatmıştı. Bu kadar emniyet vermişti. Yavuz Sultan Selim Han dayesi Kamer Hatun'a mezar yaptırmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili Hasekisi Hürrem Sultan padişah seferdeyken kendisine yazdığı mektupların selam kısmında çocuklardan sonra dayesinin selamını da geçiriyor. Daye cariyeniz hakipayi şeriflerinize yüzler sürerler kabul oluna diye dadının da selamını iletiyor. Kanuni Sultan Süleyman çok sevgili dayesine vakıflar yapmıştır. Daye de padişahın bağışladığı araziyle 1530 senesinde İstanbul'da Mahmutpaşa semti yakınında Daye Hatun Camii'ni yaptırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği şehzadesi Şehzade Mehmet'in dayesi de kendisine temin edilen imkanlarla aynı sene 1530 senesinde İstanbul'da Kağıthane Köyü'nün mescidini yaptırmıştır. sultanların dayeleriyle olan muhabbetlerinin daye evlenip de saray dışına çıktıktan sonra nasıl devam ettiği ile alakalı en güzel örnek Sultan II. Selim'in ziyareti. Venedik elçisi Garzoni yazdığı bir raporda padişahın zamanının büyük bir kısmını eski dadısı olan yaşlı bir hanımla görüşmek, onun anlattığı fıkralarla eğlenerek geçirmek olduğunu yazmıştır. Sultan 3. Mehmet dayesi Halime Hatun'u çok severdi, çok sayardı. Dayesinin kızını Manisa'da Şehzade Sancağı'ndayken lalası olan Lala Mehmet Paşa ile evlendirdi. Bu daye Halime Hatun, Sultan 3. Mehmet'in kendisine verdiği mülkle Akhisar'ın Marmara bucağında bir medrese ve imaret yaptırmıştır. Bu dayelerin ehemmiyeti devam etti değerli dinleyiciler. Sultan 1. Mustafa da Silahdar Mustafa Ağa'yı dayesiyle evlendirmiştir ki Silahdar Mustafa sonra Mısır valiliği yapmıştır ve Mısır valiliğinden dönüşünde de sadrazamlığa getirilmiştir. Dayelerin ehemmiyeti daha da devam etmiş ama 1600 yılından sonra artık ekberiyete göre tahta çıkıldığı için yani hanedanın en yaşlı erkeği tahta çıkınca şehzadeler artık sarayda yaşamaya başlamışlardır. Böyle olunca artık onlara bir dadı verilmesi geleneği yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. O kadar ki eski sarayda oturulan anneler bile Topkapı Sarayı'nda yaşayan şehzadelerle çok mesafeli olmuşlardır. Şehzadenin ayrı bir dairesi olmuştur Topkapı Sarayı'nda. Burada kendi hizmetkarlarıyla beraber görüşmüşlerdir. Bu padişahların, şehzadelerinin Topkapı Sarayı'ndaki bu hayatı ki buna kafes hayatı derler. Oraya kafes denirdi çünkü. Sultan 1. Abdülhamid zamanında biraz rahatlamıştır. Mesela Sultan 3. Selim'in şehzadeyken dışarıyla haberleşmesine göz yumulmuştur. Sultan 2. Mahmut ve Sultan Abdülmecid zamanında da şehzadeler çok rahat hareket etmişlerdir. Öyle ki Sultan Aziz zamanında padişahla yurt dışı seyahatlerine bile çıkmışlardır. Bu devirde de dayelik hala mevcut. Hani sultanların dayeleriyle çok samimi oldukları gözleniyor. Mesela Sultan Abdülmecid'in kızlarından Beyce Sultan alışverişini dayesi vasıtasıyla yapardı. Hatta onun bir terzi defteri var Topkapı Sarayı arşivinde. Bu terzi defterinde bir iki siparişler arasında daye içinde iki bürümcük entari ısmarlanmış ki bu da Beyce Sultan'ın dayesine olan sevgisini saygısını gösteriyor. Netice itibariyle değerli dinleyiciler, dayelerin hakkı dayiye sahip olmaları, dadıların da çocuğun en yakınında bulunmaları sebebiyle sarayda çok mühim bir statü kazandıklarını görüyoruz. Şehzadenin annesi vefat ettiğinde veya herhangi bir sebeple saraydan uzaklaştığında, dayeler veya dadılar anne vekili gibi vazife yapıp yarı resmi bir statüye kavuşuyorlar. Maaşlarında artış oluyor. Bir başka mühim noktada dayeler ve dadılar, aynı hanedanın sultanları gibi mühim devlet vazifelileriyle, memurlarıyla evleniyorlar ve böylece sarayın politik menfaatlerine de hizmet etmiş oluyorlar.
Hakka bağlı özüm var, beni bilmek ister isen, hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfa tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. ilim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdün. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdün. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesi işitenler kıyamet koptu sanır.
Değerli dinleyiciler, padişahın sarayda doğan erkek çocuklarına daye ve dadının yanı sıra bir yaşına geldiklerinde bir de lala tayin edilirdi değerli dinleyiciler. Lala, Türkler arasında çok eskiden beri var olan atabeyi karşılığı olarak kullanılmıştır. Lala, Enderun'daki ağalara da tayin edilirdi. Enderun'da her 3-4 ağadan, yani Enderun'daki talebelerden, saray akademisinde devlet adamı olmak üzere yetiştirilen talebelerin her 3-4 tanesine bir lala tayin edilirdi. Lala bunlarla beraber gezer, bunları terbiye eder, oturmasını kalkmasını öğretir, icabında bilgi verir, icabında ikaz ederdi. Konaklarda da saraylar gibi beyzadelerin birer lalası olurdu. Lala henüz erginlik çağına gelmemiş olan şehzadeye gereken bilgileri verirdi. Terbiyesiyle uğraşırdı, onu yönlendirirdi. Şehzadeler 12-13 yaşında sancak bey olarak çıkacaklar. Oraya gelince ona sancak idaresinde yardımcı olacak tecrübeli lalayı Divan-ı Humayun tayin ederdi. Yani lalanın Şehzadeliğin çocukluğunda ve sancakta olmak üzere iki farklı vazifesi olurdu. Lara'nın sancaktaki vazifeleri bir tarafa, çocukluk devrinde çok mühim katkıları vardı. Bunun bu lalalar padişahın hayatında çok mühim bir rol oynardı. Sultan II. Mahmud'un şehzadesi Abdülhamit Efendi'nin doğumuna şahit olan ve Enderun'dan yetişmiş bir Hızır İlyas Ağa var. Bu Hızır İlyas Ağa'nın hatıraları bize mühim bir yol gösteriyor. Bir yıl sonra Has Oda'dan Hafız Hasan Ağa'nın bu Şehzade Abdülhamit Efendi'ye lala tayin edildiğini bildiriyor Hızır İlyas Ağa. Bu vazifesi almasıyla ağanın daha ağırbaşlı ve daha vakarlı bir hale geldiğini anlatıyor. Lalası da genç aslında ama edep bilen, sarayda terbiye edilmiş birisi. Şehzade 4 yaşına gelince ona bir hizmetli kadrosu tayin ediliyor. Bu hizmetli kadrosunda 1. ve 2. Çuadar ile bir şerbetçi var. Bir de seferli koğuşundan, yani Enderun'daki seferli koğuşundan 2 çocuk katılarak kadro tamamlanıyor. Bu çocuklar, yani Enderun'da talebe olan bu çocuklar, şehzadeye oyun arkadaşı olmak üzere seçiliyorlar. Lala, bu 4 yaşından sonra artık, bu çocuğun hizmetlerinin iyi görülmesini kontrol ediyor. Çocuğun ruhi ve bedeni açıdan gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu arada Enderunlu ağalarla padişahın da katıldığı, haftada birkaç kez tanzim edilen biniş denilen kır gezilerine şehzadeler de alınıyor. Orada okçuluk, cirit, tomak, matrak gibi oyunları seyrediyor. Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Çoğu zaman da oyunlara katılıyorlar. Zengin konaklarındaki lalalar da 10-13 yaşlarında çocuklara ata binmeyi öğretirlerdi. Geceleri selamlıkta bulunup selamlıktaki eğlenceleri de seyrederlerdi. Çocuklara kahramanlık, mertlik, yiğitlik duyguları aşılanırdı. Bu mevzuları anlamaya yardımcı olacak kitaplar okunurdu. Daha sonra silah talimleri yapılırdı. Talim silahı olarak kaval denilen, namlusu yivsiz, menzili uzun olmayan basit tüfekler kullanılırdı. Nişan kullanma ve nişan alma usulleri öğretilirdi. Tabii bu son zamanlarda tüfek yokken de kılıçla ve küçük meşlerle talim yapılırdı. Sarayda şehzadelerin yetiştirilmesinde de elbette ki bu zengin konakları gibi aynı usul takip ediliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim okutuluyor, mekteplerde okutulan diğer dersler veriliyor şehzadeye. Lala bunu kontrol ediyor çünkü şehzadenin bir de hocası vardır artık. 4-5 yaşından sonra şehzadeyi bir de şehzade hocası, Hace-i Sultani tayin edilir. Bu Hace-i Sultani şehzadenin ve sultanın hem nazari bilgiler öğrenmesini, Kur'an-ı Kerim, hesap, tarih gibi, edebiyat gibi nazari bilgiler öğrenmesini sağlar. Lala da bunları kontrol eder ve şehzadenin ve şehzadenin edep ve terbiye sınırları içinde yetişmesini sağlar. Şehzade sancak beyi olarak sancağa çıkınca, ki oranın aynı zamanda idarecisidir, işte orada Lala'nın rolü giderek daha da artıyordu. Lala şehzadenin bir nevi veziri gibiydi. Sancağa son şehzadenin çıktığı 1600 yılına kadar artık Lala annesi ve dadısıyla beraber şehzadeyi hayata hazırlayan kişilerden birisi olarak mühim bir rol oynardı. Bu tarihten sonra değerli dinleyiciler artık şehzadeler sancağa çıkmadığı için lalalar da onlarla beraber gelmemişler. Ama lalalar varlıklarını sarayda muhafaza ettirmişlerdir. Padişahlar tahta çıktıktan sonra bu lalalarını unutmamışlardır. Ve lalalar padişahın terfisiyle beraber mühim mevkilere gelmiştir. Tarihte Lala Şahin Paşa, Lala Mustafa Paşa gibi çok mühim görevlerde vaktiyle lalalık yapmış, lalalıktan yetişmiş olan devlet adamlarının hizmet ettikleri bilinen bir keyfiyettir.
Ah!
Değerli dinleyiciler, bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.